Ayrım 26. Uygarlık Tarihi. Sayfa 256. 3. Papalık gücünün imparatorluk makamınca sınırlandırılmasının hangi nedenle yüzyıllar boyu süren bir çatışmaya yol açtığını öğreneceksiniz. Büyük Karl ve Otto kendilerini kilisenin özel koruyucusu ilan etmişlerdi. Bu durum kiliseyi doğrudan kraliyet kontrolüne sokmuş, kilise hiyerarşisi içinde yer alan piskopos ve başkeşişler atanmış, imparatorluk memurları ve bürokratlarına dönüşmüşlerdir. Hatta hiçbir papa imparatora sadakat yemini etmeden makamına çıkamaz hale gelmişti. Fransa'da kurulan Cluny Manastırı'nın reformcu keşişleri kilisenin ruhban sınıfının tek efendisi ve hayat arkadaşı olduğunu savunmakta ve ruhban sınıfını hem krallardan ve hem de eşlerinden özgürleştirmeyi kendilerine amaç edinmişlerdi. Papa 9. Leo Cluny keşişlerini Roma'daki başlıca idari görevlere getirince reformcu papalar 11. yüzyılın ikinci yarısında güçlerini hissettirmeye başladılar. Daha sonra Papa 2. Nikolas 1059'da papanın kardinallerce seçileceğini ilan etti. Bu kurulun oluşturulmasıyla papalar İtalya'daki yerel güçlerinden ve Alman kraliyet gücünden bağımsızlıklarını ele geçirdiler. Papa 7. Gregorius 1073-1085 döneminde kilisenin dünyevi otoriteden özgür olması gerektiği iddiası daha da şiddetlendi. Cluny taraftarlarının amacı imparatorların o zamana kadar ruhbandan olmayan ve kendilerine yakın gördükleri kişileri dini makamlara atama uygulamalarına son vermek ve bu yetkiyi papanın tasarrufuna sokmaktı. 1075'te Papa Gregorius, ruhbandan olmayan kişilerin kilise hiyerarşisi içindeki herhangi bir düzeyde göreve atanması halinde aforoz edilme cezasına çarptırılması kararını hayata geçirdi. Gregorius'un döneminden sonra papalar ve diğer ruhban sınıfı artık imparatorların makamlarına atadığı kraliyet memurları olmaktan çıktılar. Papalar kardinaller kurulu tarafından seçilmeye başlandı. Piskoposlar papanın yetkilendirdiği yüksek kilise otoritelerince atanmaya başladılar. Orta çağlar bu bakımdan Batı kilisesinin dünyevi monarşilerden ilke ve hukuk bazında bağımsız bir otorite haline geldiği dönemlerdir. Böylece Batı'nın kilise devlet ya da din devlet işlerinin birbirinden ayrılması gerektiği ilkesi benimseniyordu. 4. Papalığın Hristiyan dünyayı Haçlı seferlerine davet etmesinin içsel nedenlerini öğreneceksiniz. Papa II. Urbanus, Müslüman Türklere karşı savunmada yalnız kalan Bizans İmparatoru'nun Batılılara yaptığı yardım çağrısını fırsat bilerek 1095'te Clermont Konsili'nde tüm Hristiyanları sefere davet etti. Bu tarihlerde Batı Avrupa'da nüfus artışının doğal sonucu olarak işsiz, güçsüz ve huzursuz gençlerden oluşan grupların sayısı iyice artmıştı. Bunlar yüzünden Avrupa'nın her köşesinde şiddet kol gezmekteydi. Papa, Hristiyan ülkelerdeki barışı ve düzeni sağlayabilmek adına asayişi bozan bu savaşçı aristokrat sınıfı Avrupa adına kazançlı ve yararlı bir yola kanalize etmenin bir yolunu buldu. Savaşa katılan aristokratlar da Avrupa içinde bulamadıkları kazancı yabancı ülkelerde katılacakları savaşlardaki yağmadan elde etmeyi umuyordu. Papa Urbanus, Bizans'a yardım etmek bahanesiyle 100 bin kişilik bir orduyu harekete geçirirken kafasında 1054'ten beri ayrı olan Doğu ve Batı kiliselerini yeniden birleştirebilme amacı vardı. Haçlıların kazanç elde etme hırsları dinen kutsal toprakları Müslümanlardan kurtarma konusundaki fanatizmle körüklendi. 5. Feodal sistemin monarşik düzenden farkı olup olmadığını ve bu bağlamda 11-12. yüzyıllarda Fransa, İngiltere ve Almanya'daki politik gelişmeleri öğreneceksiniz. Feodal sistemde feodal piramidin en tepesindeki en büyük lord olan kral kendi vasallarının vasallarına geç orta çağlardaki merkeziyetçi rejimlerin ortaya çıkışına kadar hükmedemedi. Oysaki monarşik düzende kral statüce aşağısında bulunan tüm tebaanın mutlak efendisi kabul edilir. 11-12. yüzyıllarda ulusal monarşilerin doğduğu Avrupa'da özellikle feodal yönetim prensiplerinin geçerli olduğu İngiltere ve Fransa'da otoritenin merkezde odaklandığı yeni monarşik krallıklar ortaya çıktı. Parlamentolar ve halk meclisleri, kralın keyfi idaresine karşı çoğunluğun ancak ayrıcalıklı olan kısmının haklarını korumaya başladı. Süreçte modern Avrupa devletleri ortaya çıktı. Bu gelişmenin dışında kalan tek devlet Kutsal Roma Germen İmparatorluğu idi. Alman Otto soyunun idaresinde bir toparlanma olmuş olsa da Alman imparatorlarının İtalya egemenliği uğruna Almanya'daki haklarından vazgeçmesi İngiltere ve Fransa'dakinden çok farklı bir siyasi yapıya yol açtı. İmparatorlar Alman prenslerini eski atalarının birer memur olarak gelirlerini tasarruf ettikleri toprakların mutlak efendileri olarak tanıması, imparatorluğu modern zamanlardaki Alman Birliği'nin kuruluşuna kadar 1871 parçalanmış ve güçsüz bir halde bıraktı. 6. Yüzyıl savaşlarının ve büyük veba salgınının Fransa ve İngiltere'deki siyasi ve ekonomik etkilerini öğreneceksiniz. Yüzyıl savaşları iki ülkeye demografik ve ekonomik açıdan büyük kayıplar verdirdi. Savaşı finanse etmeye çalışan Fransız kralları, İngiliz krallar gibi vergi koymadan önce aristokratlardan oluşan Kraliyet Konseyi'ne danışırken çıkan kararları yetersiz kalmaya başladı. Bunun üzerine Kral Philip bir finansman aracı olarak Etat Généraux Meclisi'ni kurdu 1355. Ruhban, aristokrat ve kent soylulardan oluşan bu meclis, ülke çıkarlarından çok kralın sıkışık durumundan kendi çıkarları doğrultusunda yararlanma yolunu seçtiler. Bu bakımdan bu meclis İngiliz Birleşik Parlamentosu'nun tersine etkin bir yönetim aracı olamadı. 14. yüzyılda Fransa, İngiltere'nin tersine hala birlik sağlayamamış çok başlı ve feodal yapıdan merkezi devlete geçememiştir. Diğer yandan İngilizler Yüzyıl Savaşları'nın ağır mali yükünü halkın omuzlarına yeni vergiler koyarak karşılamaya çalıştılar. Kralın vergi taleplerine parlamentonun yeni dayatmaları eklenince yeni kanun maddeleri çıkarıldı. Orta sınıfın halk temsilcilerinin dahil olmasıyla parlamento yapısal değişikliğe uğradı. Böylece 1. Edward 1272-1307 yönetiminde parlamentoya dayalı yönetim tarzı İngiltere'nin değişmez bir idari kurumu olarak yerleşik hale geldi. Ayrıca İngiltere ve Fransa arasındaki tüketici yüzyıl savaşları her iki tarafta da içeride birleştirici bir etkisi olan ulusal duyguyu ortaya çıkardı. İki devleti siyasi ve ekonomik olarak etkileyen diğer önemli olay veba salgınıdır. Serfler arasında yol açtığı büyük kayıplar emek gücünde azalmaya ve aristokratların mülklerindeki üretimin düşmesine neden oldu. Malikanelerde çalışanların sayısındaki düşüş emeğin değer kazanmasına, bu da köylü ve kalifiye zanaatkar ücretlerinin artışına neden oldu. Angaryalar tercihen parasal ödentilere dönüştürüldü. Çiftlikleri terk eden serfler daha ilginç ve kazançlı iş olanakları sunan şehirlere akın ettiler. Tarımsal ürüne azalan talep fiyatları düşürdü ve lüks tüketim ürünlerinin fiyatlarını tırmandırdı. Tüm bu gelişmeler geleneksel zengin güçlü sınıf aristokratları olumsuz yönde etkiledi. 14. yüzyılda İngiltere ve Fransa yönetimleri yasaları köylülerin dolaşımını sınırlamaya ve vergilerini artırıp ücretlerini düşük tutarak eski dengeleri korumaya çalıştılar. Bu da her iki ülkede kanlı köylü ayaklanmalarına yol açtı. Aristokrat sınıf köylü ayaklanmalarını şiddetle bastırdı. Lüks düşkünlüğü, üretici zanaatkar sınıfının önemini artırdı. Geç Orta Çağlar döneminde iyice zenginleşen zanaatkar ve tacirler geleneksel güç odaklarına karşı kendi himaye birliklerini, lonca oluşturdular. Böylelikle yeni siyasi mücadelelere girebildiler. Sonunda aristokrat sınıf tüccarlara şehir meclislerine girme hakkını gönülsüzce de olsa vermek zorunda kaldı. 7. Avrupa'daki Arap ilerleyişinin Avrupa kıtasına olan etkilerini öğreneceksiniz. Avrupa, Arap İslam uygarlığı sayesinde antik Yunan yazarlarının ve bilim adamlarının eserlerine, bunların Arap bilim adamları tarafından Arapçaya yapılan tercümeleri vasıtasıyla yeniden tanıma olanağı buldu. Kendimizi sınayalım. 1. Orta Çağ Batı Avrupa uygarlığının kültür bileşenleri aşağıdakilerin hangisinde tam ve doğru olarak verilmiştir? A. Hristiyanlık, Roma devlet geleneği, antik Yunan uygarlığı. B. Roma devlet geleneği, Hristiyanlık, Bizans uygarlığı. C. Hristiyanlık, Roma uygarlığı, Germen kültürü. D. Hristiyanlık, Roma uygarlığı, Pagan kültürü. E. Hristiyanlık, antik Yunan uygarlığı, pagan kültürü. 2. Orta Çağ denilen tarihsel süreç içerisinde kıta Avrupa'sına bakıldığında erken Orta Çağ ile asıl Orta Çağ dönemlerinin birbirinden çok farklı olduğu görülür. Bu anlayışa göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Avrupa'daki gelişmeleri tam olarak yansıtmaz? A. Avrupa politik anlamda genel bir istikrara kavuştu. B. Batı Avrupa coğrafi sınırları yabancı istilacılara karşı korunabildi. C. 7. yüzyıldaki Arap saldırılarına rağmen 11-12. yüzyıldaki Haçlı seferleri sayesinde Doğu dünyasıyla dış ticarete önem verilmeye başlandı. D. Feodal yönetim prensiplerinin geçerli olduğu İngiltere ve Fransa'da ulusal monarşiler doğdu. E. Batı Avrupa parlamentoları ve halk meclisleri kralın keyfi idaresine karşı çoğunun haklarını korumaya başladı. 3. Aşağıdakilerden hangisi Alman İmparatoru Büyük Otto'nun Roma İmparatorluğunu yeniden kurma programı çerçevesinde Roma Kilisesi'ne destek sağlama nedenlerinden biri değildir? A. Ruhban sınıfının eski Roma'nın evrensel imparatorluk duygusuna sahip olmaları. B. Ruhbanın kilise kanunu gereği evlenmeyerek imparatora rakip hanedan kurmaması. C. Ruhbanın toplumun en eğitimli sınıfı olması. D. Ruhbanın kraliyete en sadık memurları çıkarması. E. Ruhbanın kraliyete vasallık statüsünün maddi getirilerini cazip bulmaması. 4. Cluny Reform Hareketi'nin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Papaların Otto'nun çok sadık birer müttefiki olmaları. B. Papaların imparatora sadakat yemini etmeden pontiflik tahtına çıkamamaları. C. Papa Jean'ın Otto tarafından tahtından edilmesi. D. Papaların dünyevi meselelere fazlaca müdahale etmeleri. E. Papa'nın şahsında Roma Kilisesi'nin halkın gözünde prestijini yitirmesi. 5. Papa 7. Gregorius'un ruhban sınıfından olmayanların herhangi bir kilise makamına atanması durumunda kararı alanları aforoz ederek cezalandırması gibi önlemler almasının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Ruhban sınıfının en önemli üyelerinin dünyevi otoriteyle uzlaşması. B. Papaların dünyevi işlerden ellerini çekmeleri. C. Cluny reformcularının memnun edilerek kraliyetle barışmaları. D. Papaların bundan böyle kardinaller kurulunca seçilecek olması. E. Ruhbanın yaşam tarzı olarak Hristiyanlığın köklerine geri dönmesi. 6. 1122'de meydana gelen Worms Konkordatı'nın en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A. Kilise ile devlet arasındaki ezeli sorunun ortadan kalkması. B. İmparator ve papaların kendi faaliyet alanlarının dışına çıkması. C. İmparatorların piskoposları atanma seremonisinin sağladığı güçten vazgeçmesi. D. Ruhban sınıfının dünyevi konulara karışmaktan tamamen vazgeçmesi. E. Alman prenslerinin hareket özgürlüğünün iyice kısıtlanmış olması. 7. Aşağıdakilerden hangisi papalığın laikleri Haçlı seferlerine özendirme politikasının arka planında yer alan nedenlerden biri değildir? A. Nüfus artışı sonucu Avrupa'da şiddetin kol gezmesi. B. Batı Avrupa'da aylak ve huzursuz genç bir nüfusun bulunması. C. Kıtadaki barış ve sükûnu bozan aristokrat sınıfını yararlı bir amaca kanalize etme isteği. D. Aristokrat sınıfın savaş donanımlarının dışarıda denenmesi gereksinimi. E. Kutsal toprakları kurtarma isteği. 8. Papa 3. Innocentius'un krallara günah çıkarma ya da bazı dini hususlardan muafiyet konularında doğrudan Roma'ya başvurulmasını dayatmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Annatların en yüklü vergi kalemi olması. B. Lombardiya bankerlerinin papalığa yaptığı baskılar. C. Papalığın kraliyet otoritesine karşı gücünü koruma isteği. D. Papalığın yeni para ekonomisini kabul etmesi. E. Papalığın Haçlı seferlerinden umduğu maddi kazancın gerçekleşmemesi. 9. Aşağıdakilerden hangisi Magna Carta'ya zemin hazırlayan olaylardan biri değildir? A. İngiltere ile Fransa arasında sürmekte olan başarısız savaş. B. Arslan yürekli Richard'ın İmparator 4. Heinrich'den fidye ile kurtarılması. C. 3. Haçlı Seferi'nin finansmanı adına halktan yüksek vergiler istenmesi. D. 3. Innocentius'un Naip Kral John'u aforoz ederek İngiltere'yi yasak altına koyması. E. İngiliz halkının Fransızların baskılarından bunalması. 10. Arap İslam ordularının İspanya'ya kadar ilerlemesi dünya kültür tarihini ne şekilde etkilemiştir? A. Avrupa rejimlerinin otokratikleşme sürecini hızlandırmıştır. B. Frank gücünün kıtadaki yayılmasının önünü kesmiştir. C. Germen krallıklarının birleşerek ortak tepki vermesine neden olmuştur. D. İspanya'da kurulan İslam üniversiteleri sayesinde Avrupalılar antik Yunan uygarlığını yeniden tanıma fırsatı bulmuşlardır. E. Avrupa üniversitelerinin kuruluşunu geciktirmiştir. Yaşamın içinden Avrupa tarihi. Avrupa'da bir birlik yaratılması fikrinin doğuşu çok eskilere dayanır. 20. yüzyılda ve çok öncesinde La Rochefoucauld, Saint-Simon, William Penn, Du de Sully, Augustin Thierry, Victor Hugo, Kant Kandenhove, Kalergi, M. Briant gibi düşünürler. Avrupa'da da bir birlik kurulması gerektiğine inanan kişilerdir. Napolyon'un Avrupa'yı kan dökerek birleştirme çabalarını izleyen yıllarda Avrupalılar, barış içinde mutlu bir hayat sürdürebilmek için bir birlik yaratmanın çabasına girmişlerdir. Hatta ünlü besteci Beethoven'ın Avrupa temasını işlediği ünlü 9. senfonisini duygu yüklü bir coşku ve sevinç şarkısı olup Avrupa Birliği'nin barış içinde gerçekleşmesini amaçlamıştır. 20. yüzyılda Jean Monnet, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Winston Churchill ve de Gaulle, birleşik bir Avrupa'nın oluşumunda emeği geçen devlet adamlarıdır. De Gaulle'ün Atlantik'ten Urallara uzanan Avrupa düşüncesi, federal bir Avrupa, konfederal bir vatandaşlar Avrupası idi. Avrupa'da bir birlik oluşturulması düşüncesi, bu kıtada milli devletlerin ortaya çıkmasıyla eş zamanlıdır. Kıta Avrupa'sındaki ülkelerin kendi aralarında yaptıkları savaş sonucunda imzalanan barış anlaşmalarında Avrupa'da bir birlik veya federasyon kurma düşüncesi gündeme gelmiştir. Daha 17. yüzyılda Kant Avrupa Birleşik Devletleri fikrini ortaya atmış ve bu fikir zamanla diğer düşünürler tarafından benimsenerek geliştirilmiştir. Fakat Avrupa'da bir birlik yaratma konusundaki çabalar 18. yüzyılın sonuna doğru sanayileşme devriminin başlamasıyla artan sanayi üretimine pazar bulmak arayışlarıyla hız kazanmıştır. Avrupa'da büyüyen üretim için gümrük tarifelerinin indirilmesi gerekiyordu. Bu amaçla 1886 yılında Fransa ile İngiltere bir ticaret anlaşması imzalayarak bu konuda ilk adımı atmışlardır. Fakat araya Fransız devriminin girmesi anlaşmanın işlenmesine engel olmuştur. 1815 Viyana Kongresi'nde Avrupa'da kalıcı bir barışın sağlanmasının adımları atılmış ve Prusya, Maassen tarifesiyle iç gümrükleri tamamen kaldırmıştır. 1834 yılında kurulan Alman Gümrük Birliği Zollverein içinde 18 devlet yer almıştır. 1871'de Bismarck'ın gerçekleştirdiği Alman siyasi birliğinin tamamında Maassen tarifeleri uygulanmaya konulmuştur. 1860 yılında imzalanan Fransız-İngiliz ticaret anlaşmasıyla taraflar arasındaki gümrükler indirilmiş, 1862 Prusya-Fransız ticaret anlaşmasıyla sağlanan gümrük indirimleri Zollverein alanına da yayılmıştır. 19. yüzyılın son çeyreğinde bazı düşünürlerin korumacı fikirlerinden etkilenen Almanya, Fransa ve İtalya gümrüklerini yükseltmişlerdir. Avrupa'da bir birlik yaratma düşüncesi ciddi olarak ancak 2. Dünya Savaşı yılları içerisinde ortaya çıkmıştır. Çünkü Avrupa'daki milli devletler arasındaki çıkar çatışmaları Avrupa'da yeni bir savaşın çıkmasına yol açmıştır. 5 Eylül 1944'te Belçika, Hollanda ve Lüksemburg kendi aralarında bir ekonomik birlik kurulması gereğini kabul etmişlerdir. İki yıl sonra 1946'nın 19 Eylül'ünde William Churchill Zürih şehrindeki konuşmasında bir Avrupa Birleşik Devletleri kurulmasını önermiştir. Birlik esasında Fransız-Alman işbirliğine dayanacak, İngiltere ve İngiliz uluslar topluluğa da ayrı bir birlik oluşturacaktı. Avrupa'da birlik yaratma konusunda en önemli girişim savaş sonrasında Fransa Planlama Teşkilatı'nın başkanı Jean Monnet'ten gelmiştir. Monnet, savaş sonrası Avrupa'da düzenin korunmasının güvencesinin Almanya'nın büyümesinin sınırlanmasında değil, Almanya'yı Avrupa içinde asimile etmekte görmüştür. Monnet, Avrupa'da savaş sonrasında yaşanan Avrupa Federasyonu kurma deneylerinden yararlanarak Avrupa Kömür Çelik Topluluğu isimli uluslarüstü yetkiyle donatılmış bir örgüt kurma önerisini Almanya'da Profesör Walter Hallstein ile birlikte geliştirmiştir. Monnet'e göre bu topluluğun yüksek otorite, adalet divanı, bakanlar konseyi ve ortak meclisten meydana gelen dört organı olacaktı. Monnet'in düşüncelerinden esinlenen zamanın Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransa ile Almanya arasındaki kömür ve çelik kaynaklarının birleştirilmesini, savaş sanayinin temel girdileri olan bu maddelerin üretim ve kullanımının uluslarüstü bir organın sorumluluğuna bırakılmasını önermişti. Schuman planı olarak bilinen bu planı, Almanya'nın kabul etmesinden sonra İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'da Fransız önerisine 25 Mayıs'ta olumlu cevap vermişlerdir. Avrupa'da siyasi bir birleşmeye yönelik görüşmeler 20 Haziran 1950'de başlamıştır. Kaynak: http://sksnokta.kouu.edu.tr/kouli/masa/avrupa/avrupa-tarihi.asp. Erişim 17.01.2007. Kendimizi sınayalım yanıt anahtarı. 1. C. Yanıtınız yanlış ise erken orta çağlar, asıl orta çağlar ve geç orta çağlar konusunu tekrar okuyunuz. 2. E. Yanıtınız yanlış ise erken orta çağlar ve asıl orta çağlar konusunu tekrar okuyunuz. 3. E. Yanıtınız yanlış ise ulusal devletlerin ve kilisenin yükselişi konusunu tekrar okuyunuz. 4. B. Yanıtınız yanlış ise Cluny reformu konusunu tekrar okuyunuz. 5. D. Yanıtınız yanlış ise investitur mücadelesi konusunu tekrar okuyunuz. 6. C. Yanıtınız yanlış ise investitur mücadelesi konusunu tekrar okuyunuz. 7. D. Yanıtınız yanlış ise Haçlı seferleri konusunu tekrar okuyunuz. 8. D. Yanıtınız yanlış ise yeni papalık monarşisi konusunu tekrar okuyunuz. 9. E. Yanıtınız yanlış ise halk ayaklanması ve Magna Carta konusunu tekrar okuyunuz. 10. D. Yanıtınız yanlış ise İslam kültürünün ortaçağ Avrupa'sına etkileri konusunu tekrar okuyunuz. Sıra sizde yanıt anahtarı. Sıra sizde 1. 5. yüzyıl Avrupa'sını sosyopolitik anlamda dönüşüme sürükleyen en önemli olay, içteki politik karışıklıklar, iç savaşlar ve ekonomik bunalımlarla zaten sarsılmış durumda olan Roma İmparatorluğu'nun Germen kavimler göçünün vurduğu son darbeyle çökmesidir. Batı Avrupa topraklarında bir otorite boşluğunu ve anarşi ortamını beraberinde getirmiştir. Roma'nın tüm imparatorluğu saran memur ağı artık yoktur. Artık Avrupa'da yerel savaş lordlarının çeşitli bölgelerde hakim olduğu bir feodal toplumdan bahsedebiliriz. Bu sistem 7-9. yüzyıllar arasında Avrupa'yı tehdit eden Viking, Macar ve Arap istilalarında bir koruma kalkanı görevi görmüş, toplumun zayıf fertlerinin, daha güçlü prenslerin ya da yerel savaş lordlarının himayesine girdikleri ve karşılığında aralarındaki vasallık sözleşmesi gereği sadakatle askeri hizmet etme sözü verdikleri, savunmasız durumda olan köylülerin gereksinim duydukları acil korumayı sağlamıştır. Avrupa genel olarak Germenler arasında şu şekilde paylaşılmıştı. İtalya'da Ostrogot Krallığı 476, İspanya'da Visigot Krallığı 475, Kuzey Afrika'da Vandal Krallığı 429. Bu üç krallık doğudaki Roma İmparatorunun onayını almayı da ihmal etmemişlerdir. Dönemi sosyoekonomik açıdan değerlendirirsek, feodal soylu sınıfın geçimini sağladığı ve içine sadece emekçi güç olan çiftçi köylüleri koyabileceğimiz malikane sistemi bu döneme damgasını vurmuştur. Sıra sizde 2. Cluny tarikatı 10. yüzyılın başlarında kurulmuştur. Clunylı reformcu keşişlerin asıl amaçları, o döneme kadar kraliyet otoritesinin mutlak egemenliği altında kalmış olan ruhbah sınıfını, özellikle de Alman psikoposlarının özgürleştirerek Roma'daki papayı tüm ruhbanın üzerindeki egemen güç yapmaktı. Cluny keşişlerinin Papa 9. Leo zamanında Roma'daki başlıca idari görevlere getirilmelerinden sonra papalar, Alman İmparatorluğu 4. Heinrich 1056-1106'nın zamanında otoritelerini iyiden iyiye hissettirmeye başladılar. Papa 9. Stefan 1057-1058'in imparatorluk onayı almaksızın hüküm sürmesi bunun net bir göstergesidir. Daha sonra Papa 2. Nikolas 1059-1061, 1059'da bundan böyle papayı kardinallerin seçeceğini ilan etmiştir. Bu olaydan sonra imparatorların aday gösterdikleri kişilerin papalık makamına çıkmaları son buldu. Kardinaller kurulunun oluşturulmasıyla papalık İtalya'daki yerel güçlerin ve daha uzaktaki Alman kraliyet gücünün müdahalelerinden tamamıyla bağımsız hale geldi. İkinci Nikolas'ın halefi, ikinci Alexander, imparatorlukla olan tüm sürtüşmelere rağmen tamamen kardinaller kurulunun kararıyla seçildi. Papalığın bu bağımsızlaşma çabaları Orta Çağ tarihinde investitür mücadelesi olarak bilinen ve kiliseyle imparatorluğu karşı karşıya getiren uzun soluklu mücadeleyi başlattı. Bu mücadele, Papa 7. Gregorius 1073-1085'in kilisenin dünyevi otoriteden özgür olması gerektiği iddiasını hayata geçirmesiyle patlak verdi. Roma kilisesindeki Cluny taraftarları imparatorların ruhbandan olmayan ve kendilerine yakın olan kişileri dini makamlara atamalarına, yani simoniye karşı çıkıyorlardı. 1075'te Papa Gregorius bu iddiaları kabul ederek ruhbana mensup olmayanların herhangi bir dinsel makama atanması durumunda aforoz edilme cezasına çarptırılmasını sağladı. Sonuçta papalar ve diğer ruhban sınıfı imparatorlukça atanan memur olmaktan kurtuldular. Papa kardinaller kurulu tarafından seçilmeye başladı. Piskoposlar da bundan böyle papanın yetkilendirdiği yüksek rahiplerce atanmaya başladılar. 26. ayrımın sonu, sayfa 262.